Aralık Mek sunar. Sevdiğimiz yazılar. Yazan Aykan Özener. Seslendiren İlker Şimşekcan. Hayatın bize kazandırdığı entelektüel fotoğrafçı. Onu Ankara'da olduğum yıllarda dernek, sergi, seminer gibi ortamlarda görüyordum aslında. Ama her seferinde omzunda taşıdığı çantasıyla ve boynundaki fotoğraf makinesiyle emekli bir hobi fotoğrafçısı olarak algılamaktan da alamıyordum kendimi. Aslında ilk kez dikkatimi çektiği yer Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği. Şimdi kaçıncısı olduğunu hatırlamadığım bir sempozyumundaydı. O salonda yine her zamanki gibi ellerini fotoğraf makinesinin üzerinde buluşturup, başını koltuğa yaslayıp gözlerini kapamış, uyuyor izlenimi veriyordu. Her zamanki gibi diyorum çünkü her zaman hangi söyleşide görsem aynı biçimde yakalıyordum onu. Gizlice de garipsiyordum bu durumu. Benim gözümde onun emekli bir hobi fotoğrafçısı görüntüsünü tetikliyordu bu görüntü belki de bilinçaltımda. 9 Eylül Üniversitesi'nden bir akademisyen, Requiem ve Fotoğraf isimli çeviri kokan bir metni okumaya başlayınca, bu arada metinde kullanılan dilin sanki Shakespeare tarafından kaleme alınmış gibi olması bende bu izlenimi uyandırmış olabilir. Salonda homurdanmalar başladı. Gözüm hep ister istemez ona kayıyordu. En ön sırada mavi koltukta uyuyan kırmızı kazaklı bir fotoğrafçı. Onca gürültülü, patırtılı tartışmaya rağmen istifini bozmadan uyumaya devam ediyordu. Sonra arka sıralardan yükselen bir ses. ''Arkadaşım, biz senin kafandan geçenleri anlamak zorunda mıyız? Bir sürü bilmediğimiz sözcükle kafa patlatıyorsun burada. Herkes Requiem'in ne olduğunu bilmek zorunda mı? Yeter artık!'' diye konuşmacıya bağırdı. İşte o sırada sanki uyuyan bir dev izlenim veren en ön sıradaki fotoğrafçı makinelerini yavaşça koltuğa bırakıp ayağa kalktı ve ''Arkadaşlar, açıklamama izin verin. Requiem bir nevi ağıttır. Ölüme yakılan ağıttır. Mozart'ın meşhur Requiem bestesi ölüme yakılan bir ağıttır. Bizdeki Mevlid'e benzer.'' gibi birkaç kısa bilgiyle hem salondaki gerilimi azaltmış hem de konuşmacıyı kurtarmıştı. Sonraki saatlerde de yine aynı şekilde uyuyormuşçasına dinledi tüm konuşmacıları. Ama onun uyumadığını, aslında konuşmaları pür dikkat dinlediğini artık hepimiz biliyorduk. Sonraki günlerde onunla ilgili birkaç arkadaşla konuştuk. Hepsi ondan saygıyla, sevgiyle bahsetti. O günden sonra ona karşı açılan algı kapım birçok bilgiyi hafızama kazımaya devam etti. Onun devlet madalyası ödüllü tek fotoğrafçımız olduğunu bu zaman içerisinde öğrendim. Ama hatırlayanlar hak verecektir. Devletin ödülünü alan kişi pek makbul sayılmazdı geçmişte. Özellikle veren Demirel ise ödülü reddetmek moda olmuştu solcu sanatçılar arasında. Bu nedenle yakından tanımadığım birisi hakkında uzun bir süre temkinli davranmak zorunda hissettim kendimi. Sonrasında Balıkesir Fotoğraf Müzesi'nin açılışında hemşeri olduğumuzu öğrendim. İkimiz de Balıkesir doğumlu fotoğrafçılar olarak yan yana düşmüştük İbrahim Zaman'ın salonundaki küçükçe mekanlarda. Onun kocaman biyografisi yanında nasıl da küçücük kalmıştı benim biyografim. Koskoca hayata sığdırılmış fotoğraf dolu bir ömür. Uzun zaman sonra Behramkale'de Profesör Doktor Metin Sözen'le birlikte gördüm onu. Yine omzunda şişkin bir fotoğraf çantası ve boynunda asılı makinesiyle. Kahvede birer kekik çay içtik karşılıklı. Ben saygılarımı ilettim kendisine. Ankara'daki ortak fotoğraf dostlarından bahsettik kısaca. O yine akıcı, aydın bir dille yaptığı sohbetiyle yakalayıvermişti kahvedeki herkesi. Onunla asıl dolu dolu sohbet etme fırsatı yıllar sonra Kıbrıs'ta elime geçti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin davetlisi olarak oradaydık, birçok tanıdık yüzle beraber. O yine bütün disipliniyle izliyordu sırası gelen tüm konuşmacıları. Artık söylememe gerek yok herhalde, yine uyku pozisyonunu almış olarak. Hatta onu tanımayanlara karşı savunmak bana düştü birkaç kez. Onun huyudur, siz bakmayın. Aslında mutlaka dinliyordur gibi sözlerle. Sıra benim gösterime geldiği zaman orada en çok olmasını istediğim kişi olacak kadar tanıyordum onu artık. Gösterim başladığında her zamanki yerini almış, meraklı gözlerle beni izlediğini gördüm. Sunum sırasında hep onun yüz ifadelerine takılıyordu gözüm elimde olmadan. Ödül bekleyen bir çocuk edası vardı üzerimde. Hatırlıyorum da bittikten sonra en çok onun alkışlaması onar etmişti beni. Sonrasında sergi aralarında, konuşma aralarında hep gösterimden övgüyle bahsetti. Gerçekten önemsediğini çok iyi anlamıştım. Benim gibi bir fotoğrafçıyla tanıştığına çok sevindiğini söylemişti. Orada ayaküstü konuşuvermiştik fotoğrafla ilgili birçok şeyi. Hemşeri olduğumuzu, ne zaman İstanbul'a gittiği gibi şeyleri. Ayaklarının artık vücudunu taşımadığını ama ona rağmen fotoğraf çekerken müthiş bir adrenalin salgıladığını, kendini kaybettiğini, akşam olunca da ayaklarının ağrısından duramadığını falan da konuşmuştuk. Kıbrıs'tan 2 sene sonra Çanakkale'de 5.sini düzenlediğim Çanakkale Fotoğraf Festivali'nin onur konuğu olarak davet ettim onu. Bugün bile zaman zaman düşündüğüm, unutamadığım, çok yakından tanıma fırsatı bulduğum 3 koca gün geçirdim ustayla. Çanakkale Üniversitesi olarak onur ödülü verdik kendisine. Festivalin o yılki teması belgesel fotoğraf oldu. Katılımcılar arasında Atilla Cangır, Kemal Cengizkan, Dora Günel, Özcan Yurdalan, Timurtaş Onan, Ali Öz, Beyhan Özdemir, Ali Saltan, Altan Bal, Tahir Ün, Ethem Özgüven gibi isimler vardı. Usta bizim festivalle aynı zamanda düzenlenen 4. Çanakkale Şiir Günleri'ne de katılmak istemişti. Onunla ilgili bilmediğim başka bir yönünü de öğrendim bu vesileyle. Mesnevi'yi, Ömer Hayyam ve Mevlana'nın rubailerinin çevirisini yaptığını. Kabataş Lisesi'nden arkadaşı olan Hilmi Yavuz'un davetli olduğunu duymuş. O da rubailerinden birkaç beyit okumak istemişti. Şiir Günleri düzenleyicileri son anda çıkan böyle bir teklifi geri çevirmediler ve kendisine yarım saatlik bir okuma verdiler. Yakın gözlüklerini takıp siyah çantasından çıkardığı birkaç karalama kağıdını okumaya başladığını dün gibi hatırlıyorum. Çok büyük bir haz alarak okuduğu, kendisine verilen süreyi epey aşarak devam etmesinden anlaşılmıştı ustanın. Hemen akabinde kendisine verilecek ödülü almak üzere karşı binadaki konferans salonuna geldiğimizde hazırladığı gösteriyi nasıl sunacağını, biraz hazırlık yapıp yapmak istemediğini sorduğumda merak etmememi, sunumu Mac bilgisayarda yapacağını, bunun belki sorun yaratabileceğini, o yüzden kendisinin emin olmak istediğini söylediğinde epey şaşırmıştık. Bırakın babalarımızı, annelerimizi, yakından tanıdığım 50 yaş üstü fotoğrafçı dostlarının çoğunun bilgisayar açıp kapamayı dahi bilmediği bir dönemde o elinde bir notebook Mac ile gösteri yapmaya gelmişti. Sonrasında bu şaşkınlığımızı Kemal Cengizkan'la yaptığımız sohbette paylaşırken o da onunla ilgili çok önceden yaşadığı bir anısını anlattı. Biz o zaman Afsat'tayız. Henüz eski 45'liklerin dinlenildiği bir dönemde. O yurt dışından bir geziden gelirken beraberinde getirdiği bir tepsi büyüklüğündeki böyle plak gibi bir şeyi göstererek "Bakın beyler, birkaç yıl içerisinde tüm hayatınız, çektikleriniz bunun içerisine kaydedilecek" demişti. O gösterdiği bugün hepimizin kullandığı DVD'ydi. Teknolojiyle olan yakınlığını, dijital fotoğraf hakkında ne düşünüyorsun diye soranlara verdiği yanıtlardan da anlıyoruz. Niye kullanmayayım? Fotoğrafın oluşumu fiziksel, yani optik bir olaydır. Oluşan görüntünün kayda geçirilmesi kimyasal bir olaydı. Şimdilerde ise elektronik, yani sayısal bir hal almıştır. Buna direnmenin bir anlamı yoktur. Mesele bu kadar basittir. 3 gün boyunca yanından ayırmadığı Sony dijital fotoğraf makinesini büyük bir beceriyle kullandığına da bizzat hepimiz şahit olmuştuk. Hatta o makineyle çektiği eski Cumhurbaşkanı Necdet Sezer ve eşinin birlikte bir ışık hüzmesi içerisinde kalmış görüntüleri bugün bile hafızamda. Ödülü sunmadan önce sahnede bilgisayarından yönettiği fotoğraflı bir sunumla kendisini anlattı. Orada sunduğu fotoğrafların içerisinde ne çok tanıdık kare vardı. Meğerse hepsini o çekmiş. Ben bugün bile utanarak bakıyorum onun çektiğini bilmediğim fotoğraflara. Çocukluğumdan kalan birçok yeşil ciltli hayat mecmuasını karıştırdığımda meğer onun fotoğraflarına bakıyormuşum. Mesela Anıtkabir'de iki nöbetçi asker karesi, caminin minaresinde çalışan minare ustası, arkada heykeller ve önünde beyaz tülbentli yeşil kadın portresi, sonra Demirel'in direksiyona geçtiği ve karısının yanında çok sonraları Turgut ve Semra Özal çiftleriyle ünlenecek olan "Semra koy bir kaset de keyfimizi bulalım" fotoğrafının bulunduğu görüntüleri. Hangi birisini sayabiliriz ki? Sunumdan sonra resepsiyon sırasında yanında getirdiği birkaç dosya fotoğrafa hep birlikte gözümüzü ayırmadan baktık arkadaşlarla. Yaşar Kemal'in henüz tanınmadığı bir yaşta bir kafede çekilmiş nefis portre fotoğrafını mı, ilkokuldan beri hafızalarımıza kazınmış, öne eğilmiş ellerin arasında yanan bir sigara, siyah örtü ve siyah çerçeveli gözlükleriyle kederli bir görüntü çizen Halide Edip Adıvar fotoğrafı mı, yoksa duvara yaslanmış 20'li yaş güzelliğiyle Rahşan Ecevit portresi mi? Hangisini sayalım? Fotoğrafları gören Kemal Cengizkan'ın "Aykan, o fotoğraflar neydi öyle?" demesini mi? "Henry Cartier benim için artık ölmüştür" diyen Timurtaş Onan'ı mı? Benden daha uzun yıllardır tanımasına rağmen o gün hepimizin yaşadığı şoku yaşayan Atilla Cangır Hoca'nın şaşkınlıkla mutluluk arasında kalan yüz ifadesi mi? Hayır, ben size ertesi gün yaşadıklarımı anlatacağım. Festivalin ikinci günü sabah erkenden eşimle birlikte ustayı ziyarete gittik. Hayatım boyunca unutamayacağım, fotoğrafı bırakmayı bile düşündüğüm bir 11 saat geçirdik onunla. Nasıl geçtiğini anlamadığımız bir 11 saatti bu. Yarısından sonra Atilla Hoca da katıldı bize. Hani devletin tüm gizli belgelerini açmışlar da bunları başka kimsenin görmediğini düşünmenin bir hazıyla izliyormuşçasına bir derin merakla izledik bilgisayarındaki fotoğrafları. Büyük bir merakla dinledik onun fotoğrafik yolculuğunu. Bugün onun fotoğraflarının Magnum etkisinde olduğundan, hatta ajansın kurucularından Henry Carter Bresson'la ruh ikizi olduklarından bile bahsedebilirim. Her ikisinin de fotoğraflarında romantizmin derin izlerini görmek mümkün. Otmar'ın fotoğraflarından da çok etkilendiğinden falan bahsetti sohbet sırasında. Özellikle onun kağıda basılı kartpostallarından çok etkilendiğini ve aynı kartpostallardan kendisinin de basmak istediğini söyledi. Hatta fotoğrafları çekebilmek için Kabataş Lisesi'ndeki resim öğretmeninden ödünç olarak bir Rolleiflex makine almış ve aynı gün içerisinde 40 adet siyah beyaz fotoğraf çekmiş. Ancak kartpostal yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu öğrenince işten vazgeçmiş ve ileride ilk işini almasını sağlayacak fotoğraflarının negatiflerini saklamış. 1956 yılında Türk basınında önemli değişimler yaratan Hayat Mecmuası yayın hayatına başlar. Tam da gazetelerin sayfa sayısının kısıtlanma kararı alındığı, iktidar yanlısı gazetelere kağıt dağıtımında bonkörce davranılan bir dönemde yani. Yapı Kredi Bankası'nın katkısıyla kurulmuş Hayat Mecmuası, ilk sayısı 170 bin adet basılmış. İlk Tiftruk baskı dergiymiş o zamanlar. Bu teknikle fotoğraf kalitesi çok yüksek bir etkiye bürünüyormuş. Bir gün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir ilanla fotoğrafçı arandığını görmüş ve elindeki siyah beyaz fotoğraflarla ilandaki adrese gitmiş. İşte Hayat Mecmuası ile ilişkisi o andan itibaren başlamış. Ona fotoğrafçılar olmasını teklif etmişler. Fakat okul durumundan dolayı ilk başlarda kabul edememiş. Elindeki fotoğrafları 50 liradan satın almışlar. Aldığı ilk paranın üzerine biraz da cepten katarak ilk fotoğraf makinesini almış ve fotoğraf çekmek için Bergama'ya gitmiş. Fotoğraflarla birlikte yeni basılmaya başlanan Hayat'a gitmiş ve tekrar çalışma teklifi almış. Çünkü kompozisyonlarını çok başarılı bulmuşlar. Bu sefer kabul etmiş ve ilk röportajı cami minare ustasını çalışırken çekmek olmuş. Hatta babası fotoğrafları görünce işi hemen bırakmasını istemiş. Çünkü çok yükseklerde çalışan ustayı daha da yukarı açılardan yakaladığı kareleri göstermiş ona. Bize sohbet sırasında nasıl çektiğini sonradan anlattı. Merdivenle çıkılan minarenin kurşun kaplı tepesinden bir delikten çekmiş tüm kareleri. Hep beraber güldük. Hayat Mecmuası'nda çalışmanın parasal yönden iyi olmadığını ama mesleğin tüm inceliklerini burada öğrendiğinden söz etti. Kadrolu olarak çalıştığını, hatta sadece Ara Güler'le ikisinin kadrolu olduğunu anlattı. Dünyada fotoğraf ağırlıklı dergiye olan yoğun ilginin İkinci Dünya Savaşı sonrasına rastladığını ve yurt dışındaki Life gibi bir derginin Türk insanı tarafından da istenmesinin sonucunda doğduğunu söyledi. Usta Hayat'ın bir okul gibi olduğunu, oradan çok şey öğrendiğini de anlattı. Sonrasında ise bu dergi olmasaydı ne Ara ne de ben bu kadar tanınmazdık. Dergi bizim vitrinimiz oldu dedi. Daha sonra derginin Ankara'da açılacak olan şubesine tayin istemiş ve orada da bir süre çalışmış. Siyasi içerikli fotoğrafların çoğunu orada çektiğini söyleyebiliriz. Tüm Mülki Erkan'ın yaşadığı bir kenti uzun yıllar fotoğraflarıyla ölümsüzleştirir. En çok İsmet İnönü'nden ve Bülent Ecevit'ten bahsettik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kadrolu müzisyen olan eşi yüzünden sık sık konsere gittiğinden adeta orkestranın müdavimi olan İnönü ile samimi bir hava içine girdiklerinden, aralarında geçen şakalaşmalardan. Bu döneme ait birçok fotoğrafı görme fırsatını yakaladık. İnönü'nün bugün elde olan son dönem fotoğraflarının çoğunu o çekmişti. Ecevitlerle kurulan aile dostu ise bugün inanılmaz derece etkileyici fotoğrafların çekilmesine sebep olmuş. Genç Ecevit'in kendisinden çok daha genç Baykal'la masa tenisi oynarkenki halleri ve onları eşlik eden Rahşan Hanım'ın görüntüleri adeta bir döneme tanıklık ediyordu. Hayat Mecmuası'na ek olarak devlet tiyatrosu fotoğrafçısı olmuş, sahne fotoğrafları da çekmeye başlamış. Daha sonraki zamanlarda Turizm Bakanlığı'nın tanıtım fotoğrafçılığı da eklenmiş işlerinin arasına. O döneme ait birçok gezi fotoğrafını da gördük. Özellikle Kapadokya'da çektiği fotoğraflar çok etkileyiciydi. Doğa fotoğrafı üzerine de çok başarılı çalışmalarının olduğunu söylemeliyim. Zaten o birçok basın fotoğrafçısının aksine meslek alanının dışında da fotoğraf çekebilen ender fotoğrafçılardan. Güzel sanatlara yoğun ilgi duyan çok duyarlı bir beyne sahip. Karikatürle, şiirle, müzikle ve yazarlıkla ilgilenmesi bunun en büyük göstergesi. Fotoğrafın sanatsal boyutuyla daha çok ilgilenen fotoğraf derneklerine üye olmuş sıkça. Ankara'daki Fotoğraf Sanatı Kurumu kurucu üyelerinden mesela. Yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açmış ve gösteriler yapmış. Hatta ülkenin ilk reklam fotoğraflarını çekenlerden birisi olduğunu öğrendik. Bu satırlara nasıl sığdıracağımı düşündüğüm o kadar çok şey yaşadık ki onunla. Öncelikle bunca fotoğrafın içerisinden seçip kurduğu düzenli arşivi büyük bir öğreti oldu benim için. Kimi basılı, kimi bilgisayarın belleğine kaydedilmiş binlerce fotoğraf. Tarayıp aktarabildikleri kadarıyla tabii. Ona ait o kadar fotoğraf gördüm ki dergilerde ve internet ortamında, seçimin acaba kendisi mi yaptı diye düşündüm çoğu kez. Çünkü gördüğüm binlerce karenin en sıradan olanlarıydı karşıma çıkanlar. Öyle portreler, öyle an fotoğrafları vardı ki yukarıda yazdığım gibi fotoğraf çekmeyi bırakabilirdim. Çünkü çektiğim her kare fotoğraf onunkilerin yanında yavan kalırdı. Bunları bugüne kadar neden görmediğimizi sorduğumda ise ne bileyim ben fotoğrafı büyük bir heyecanla çekiyorum. Çektikten sonra baktığımda soğuyorum. Ancak sizlerle beraber bakarken yeniden seviyorum çektiklerimi diye cevapladı. Gün yüzüne çıktığında herkesi sarsacağına inandığım binlerce kare fotoğraf Türk fotoğraf tarihinin belleğinde yer almayı bekliyor kısacası. Kendisine kitap yapmayı teklif etmelerini beklediğini, özet olarak bunları kitap yapacak birilerinin peşinde koşmadığını anladım konuşmalarımızdan. Piyasada o kadar çok sıradan birçok kitabın raflarda yerini aldığını gördüğümde üzülmeden edemiyorum doğrusu. Festival boyunca ondan çok şey öğrendim. Arşivimizin ne kadar önemli olduğunu, belgeciliğin ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini, çekilen her fotoğrafın doğru kullanıldığında bir gün mutlaka işe yarayacağını. Bu sefer kaçırmayıp fotoğraflarını da çektim onun. Ama ben mi onu çektim, o mu bana istediği pozu verdi bilmiyorum artık. O da bizimle kaldığı sürece hem şiir günlerindeki şairleri hem de festivalin konuk fotoğraflarını bolca çekti. Hatta büyük bir incelik gösterip imzalı fotoğraflarımı da yollamayı ihmal etmedi. Ona dair en önemli özelliklerden birisinin de iyi kötü tüm gösterileri, konuşmaları eğer mümkünse mutlaka izlemesi olurdu. Bunu kendisine sorduğumda kötüyü görmeden iyiyi nasıl anlarız diye karşılık vermişti. Onu tanıdığım günden beri aklıma hep şu soru takılıyor. Neden biz değerlerimizin kıymetini gerektiğince bilmeyiz? Aslında hayat mecmuası bize iki değerli fotoğrafçı kazandırmış. Bugün birisini hepimiz biliyoruz. Aragüler ustamız. Ama unutmamamız gereken ondan bir tane daha olduğu. Yazının başlığını aslında bizim iki aramız var diye koymayı çok düşündüm. Ama buna sadece ben karar vermeyeceğim için koyamadım. Ancak böyle düşünüyorum. Benim gördüklerimi siz de görseydiniz belki daha fazlasını da söylerdiniz. Evet, yeterince sıktım sizi. Hadi be adam söylesene kimmiş bu fotoğrafçı? Sesleri duyar gibiyim. Eğer hala sabırla buraya kadar okuduysanız açıklıyorum. O ön sıradaki, mavi koltuktaki, kırmızı kazaklı kişi Ozan Sadıç'tı. Yazan Aykan Özener. Seslendiren İlker Şimşekcan.